Ayrım 2.
Bir bölgenin masallarını, türkülerini ve benzeri derlemekle oranın dilinin incelenmesi için gerekli gereçler de elde edilmiş olur. Yalnız sözlü edebiyat değil, maddi kültür araştırmaları da dil biliminin yararlanacağı bilgiler sağlar. Örneğin bir çadır inceleyicisi sadece fotoğraf, resim, plan edinmekle yetinmez. Çadırın her parçasının, her aracının adlarını da öğrenir. Çanak, çömlek, kapkacak ve her türlü zanaatlerin yaptığı şeylerle aletler içinde durum böyledir. Halk bilimi konularının büyük bölümünün gelenekler olduğu düşünülürse, onun ele geçirip uzmanlarının yararına sunduğu dil gerçeklerinin, dilin tarihinin incelenmesindeki önemi anlaşılır. Öte yandan da halk bilimcisinin derlediklerini gereğince anlayabilmesi için dil biliminin öğretilerinden yararlanmasını bilmesi, yani incelediği toplumun dilinin inceliklerini kavrayacak kadar hazırlıklı olması gereklidir. İki bilim dalı arasında böyle sıkı bir ilişki olmakla beraber, dil biliminin görevi dilin gelişimini, halk bilimininki ise o dille anlatılmış olguların gelişimini incelemektir. Yöntemleri gibi konuları ve amaçları da başkadır. Üçüncü bir örneği sosyoloji eşittir toplum bilim ile verirsek, halk biliminin bu bilimle ilişkilerinin çok daha sıkı olduğu görülür. O kadar ki sınırlarını kesin olarak çizmek çok kez güç olur. Bu sorunu aydınlatmak için kısa yol sanırım ki, etoloji ve sosyoloji eşittir budun bilim ve toplum bilim deyimlerini meydana getiren kelimelerin anlamlarına başvurmak olacaktır. Etoloji kavim eşittir budunların, psikoloji de toplumların bilimi olduğuna göre insan toplumlarını soyut olarak toplum, aile, klan, boy, soy tipleri, evlilik ve benzeri kurullar kavramının içinde incelemekle adı belli bir toplum. Türk, Fransız, Avşarlı, Türkmen, saçı karalı, yörük, tahtacı, Bolu bölgesi halkı ve benzeri anlamında konu edinmek, iki bilimin yöntem ve konuları arasındaki farkları belirtir. Toplum bilim, insan topluluklarının türlü kurullarını, törelerini, kültür yaratmalarını, yalnız toplum olgusu açısından araştıran, etnoloji halk bilimi ise bir bölge, bir dil, bir din birliği içinde belirlenmiş bir topluluğun gelenek ve göreneklerini, kurullarını inceleyen birer bilim dalıdır. Toplum bilimci, halk biliminin verilerinden, dünyanın belli bir yerinden belli bir toplumdan elde edilmiş gereçler olarak, onları başka gereçlere de katarak ve onlarla karşılaştırarak, genel anlamda toplumların gelişim sorunlarını, kurulların ve kültür olgularının dönüşüm çeşitlerini açıklamak için yararlanır. Halk bilimcisi de, İncelediği bir toplumu, onun çeşitli dirim görüntülerini, genel olarak insan toplumlarının gelişim aşamaları içinde yerine yerleştirmek ve böylece araştırmalarını yanılmadan yöneltebilmek için gerekli ön bilgileri toplum bilimin verileriyle kazanmış olur. Görülüyor ki öteki bilimlerde olduğu gibi toplum bilimin de halk bilimini aşan genel kurallara, yasalamalara gitmek, toplumluk olgulardan bir seçme yapmadan toplumu bir bütün olarak almak ve benzeri gibi. Yöntemleri ve konuları bulunduğu gibi, halk bilimin de toplum bilimin derinliğine erişmeyeceği, ayrıntılarıyla gözden geçiremeyeceği bir takım özel konuları ve yönleri incelemeye yararlı araçları vardır. Yukarıda soru 1 sıralayıp geçtiğimiz öteki bilimlerle, halk biliminin ilişkileri de ayrı ayrı belirtilebilir. Ama bu o bilimlerin birer birer tanımlarına girişmek olacaktır. Ve bizim şu küçük kitabımızın çerçevesini aşacaktır. Yukarıdaki birkaç örnekle yetinelim. Soru 5. Halk biliminde uzmanlaşma ve başka bilimlerle işbirliği nasıl olmalıdır? Çağımızın bilim çalışmalarında çok rastlanan bir olgudur. Bir bilim dalında uzmanlaşmaya onun dışından bilim adamları gelebilir. Birçok bilimlerin kavşak yerinde olan halk biliminde de bu çok görülür. Dil biliminde, edebiyat ve sanat tarihlerinde, müzik biliminde yetiştikten sonra ilk disiplinlerinde en çok ilgilendikleri konuları, alanları seçip halk biliminin disiplini içinde o konularda uzmanlaşmış pek çok bilim adamları vardır. Hele yakın zamanlara kadar halk biliminin üniversitelere girmemiş, bugün bile pek az sayıda üniversitede bağımsız bir öğretim kolu olduğu düşünülürse bu durum daha iyi anlaşılır. Bir başka gerçek de şudur. Çağımızda aşağı yukarı her bilimde olduğu gibi halk biliminde de alanın tümünü kavrayan, Kendini onun bütün konularında yetkili uzman sayan kişi düşünmek yersiz olur. Halk bilimi de öğreti süresinin alt basamaklarında genel bilgiler veren, basamaklardan yukarı doğru çıkıldıkça uzmanlaşmayı gerektiren bir disiplindir. Konuları da uzmanlaşmaya doğru gidildikçe şu ya da bu alanda daha yetkili bilim adamları arasında paylaşılır. Hele halk müziği gibi kimi konular daha alt basamaklarda bile ayrı bir yetişme gerektirir. Bunun içindir ki halk bilimi öğreniminin üniversite seviyesinde bile onun genel yöntemlerine ve konularına toplu bir bakış sağlayacak bir öğretiyi üzerine alan bir merkezden başka çeşitli fakülteler ve enstitüler arasında paylaşılması bilimin yararına bir örgütlenme olarak düşünülebilir. Soru 6. Türk halk biliminin geçmişi nedir? 19. yüzyılın sonlarından bu yana ancak bir araştırma ve inceleme alanı olarak Türk halk biliminden söz edilebilir. Daha önceleri kimi bilginler ya da yazarlar farkına varmadan Türk halk bilimine katkıda bulunmuşlardır. Bunların en eskisi Kaşgarlı Mahmut'un büyük yapıtı Divan-ı Lügat-i Türk. 11. yüzyıl atalar sözü, halk şiiri inanışlar, töreler ve törenler ve benzeri konularda Anadolu öncesi Türk halk kültürünün incelenmesine başvurulacak önemli bir kaynaktır. Osmanlı çağında 17. yüzyılın ünlü Evliya Çelebi'si anılmaya değer. Onun seyahatnamesi halk yaşamının türlü görüntüleri üzerine bilgilerle, halk efsaneleri, evliya menkabeleri ve benzeri gibi halk biliminin önemli konuları için zengin belgelerle doludur. Tanzimat'tan sonra dili sadeleştirmek, edebiyata halkın yararını gözeten bir öğreti aracı niteliği vermek, isteyen kim aydınlar, halk kültürünün öğretici ürünleriyle ilgilenmeye başladılar. Şinasi, Ahmet Vefik Paşa gibi yazarların Türk atasözlerini derleme, inceleme ve yayınlama çabaları bu ilginin tanıklarıdır. Ama 1908 devriminden sonraki milli edebiyat dönemine gelinceye kadar bir kültür sorunu olarak Türk halk biliminin konuları üzerinde durulmuş değildir. Ahmet Mithat Efendi'nin Halk Fıkralarını Kıssadan Hisse dizisi, Çaylak Tevfik adıyla ün salmış Mehmet Tevfik'in Nasrettin Hoca hikayelerini ve benzeri fıkraları, Bu Adam dizisi ya da halk geleneklerinin çeşitli yönlerini İstanbul'da Bir Sene dizisi konu edilmiş yapıtlarını Türk halk bilimine bilim amacı düşünülmeksizin getirilmiş katkılar saymak yerinde olur. Türk halk edebiyatını bir bilim konusu olarak ele alarak masalların, türkülerin, meddah hikayelerinin, seyirlik oyunların bir milletin sanat yaratmalarını besleyip güçlendirecek, onlara milli niteliklerini kazandıracak, aynı zamanda milletler arası kültür alışverişlerini anlamayı sağlayacak belgeler olarak değerlendirerek Türk halk biliminin ilk temel taşını koyma şerefi Macar bilgini Ignaz Kunos'undur. O Rum elinde Anadolu'da ve İstanbul'da halk edebiyatının çeşitli türlerinden masal, türkü, meddah hikayesi, karagöz ve orta oyunu metinleri derleyerek Türk halk edebiyatı üzerinde çalışmalara ilk sağlam gereçleri de sağlamış oldu. Kunos'un 1925 yılında Ankara'da verdiği konferansları bir araya getiren kitabında Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1925, 1887'den başlayarak ard arda yayınladığı Türk Halk Edebiyatı metinlerini halkın içinden derlemek amacıyla yaptığı gezilerin kimi zaman masal anlatışına kaçan tatlı bir dille hikayesini okuruz. Batı bilim adamlarının Kunos'un açtığı çığırdan yürüyerek Türk Halk Edebiyatı'nın her türünden metinleri derleme ve inceleme çabaları 19. yüzyılın sonlarından bu yana süre gelmiştir. Macar Gyula Nemeth, Alman Georg Jakob, Friedrich Giese, Theodor Mansell, Helmut Ritter ve daha sonraki kuşaktan Otto Spies, Walter Ruben, Wolfram Eberhard, Fransız George Dumézil, Jean Denis, Edmond Sassö ve benzeri bu arada anılmalıdır. Türk aydınlarının kendi halk kültürlerine bir bilim konusu olarak eğilmeleri Kunos'un çalışma döneminden epey sonra başlar. Rıza Tevfik'in 1913'te yayınladığı Folklor adlı bir yazıya yukarıda değindik. O yazıda Hikmet-i Avam deyimiyle karşılığını verdiği folklorla Rıza Tevfik yalnız atasözlerini değil, bütün halk edebiyatını, yaratıcısı bilinmeyen, halkın malı olmuş söz sanatı yapıtlarını kapsadığını belirtir. Bu arada somut örnek olarak Eyüm türkülerine de değinerek halk biliminin bir milletin tarihinin incelenmesinde küçümsenmemesi gereken değeri üzerinde durur. Toplum bilimci Ziya Gökalp, 1914 yıllarından ölümüne kadar çeşitli dergilerde yayınladığı yazılarda sırası düştükçe halk kültürü, özellikle halk edebiyatı, konularının sosyoloji, tarih ve edebiyat araştırmaları bakımından önemi üzerinde durmuştur. Düşüncelerinin son terkibini 1923'te yayınlanan Türkçülüğün Esaslarında buluruz. O ayrıca masallar derlemiş ve bunları bir kitapta Altın Işık 1923 yayınlamıştır. 1910'dan bu yana çoğu İstanbul'da çıkan dergiler Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Milli Tetebbular, Mecmuası, Küçük Mecmua, Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in Dergah, Milli Mecmua, İstanbul Üniversitesi'nin yayınları, Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinin dergileri, Türkiyat Mecmuası, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Türk Arkeologya, Tarih ve Etnografya dergisi, halk bilimi dergileri olmamakla beraber bu bilimi ilgilendiren incelemelere ve metinlere de sahifelerinde yer vermiş ve bu bakımdan Türk halk bilimi çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. Batı ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da bir süre halk biliminin kendi uzmanları değil de dil bilginleri, tarihçiler ve edebiyatçılar halk bilimcilerinin işini göreceklerdir. Soru 7. Türk halk biliminin bugünkü durumu nedir? Türk halk bilimi araştırmalarını kendine amaç edinmiş ilk örgüt Ankara'da 1927 yılında Türk Halk Bilgisi Derneği adı ile kuruldu. Onun yayın organı olarak iki dergi yayınlandı. Halk Bilgisi Mecmuası, Ankara 1928 bir tek sayı. Halk Bilgisi Haberleri, İstanbul 1929-1942 bu dergi 1933'ten sonra Eminönü Halk Evi'nin yayını olmuştur. 1932'de eski Türk ocaklarının yerini halk evleri aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültür örgütü olan bu kurulların halk evleri ve halk odaları sayısı 1945 yıllarında 400'ü bulmuştur. Halk evlerinin aynı yıllarda sayısı 37'yi bulan dergileri, başta Ankara'daki Ülkü Dergisi olmak üzere, halk bilimi konularına geniş ölçüde yer veriyorlardı. Bu dergilerde notlar, metinler yayınlandı. Tam bir bilim metodu uygulama yeterliğinde olmasa da bu yayınlar halk bilimi araştırmalarında yararlanılabilecek oldukça zengin malzeme kaynaklarıdır. Kimi halk evleri dergilerinin yanında kendi bölgelerinin halk kültür ve edebiyatı konularıyla ilgili kitaplar da yayınlamışlardır. 1938'de Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim programına Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne bağlı bir halk edebiyatı dersi kondu. Bu ders 1948'de bir halk bilimi kürsüsüne dönüşmüş, böylece programı gelişmiş ve zenginleşmiş iken aynı ders yılının sonunda kaldırıldı. 1948'den bu yana Türk halk bilimi bütünüyle ayrı bir öğretim konusu olarak üniversitelerde okutulmaz olmuştur. Ancak Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin etnoloji bölümü öğretiminde Türk gelenek ve göreneklerinden İnanışlar, töreler, törenler gibi konular yer almış bulunmaktadır. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde de Edebiyat Fakültesi'nin Türk Edebiyatı Bölümü Öğretim ve Araştırma Programı'nda Türk Halk Edebiyatı'na yer verilmiştir. 1956'dan beri yılda bir cilt olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türk Etnografya Dergisi yayınlanıyor. Türk Dil Kurumu'nun derleme ve yayın programında Türk halk bilimi konularını ilgilendiren çalışmalara da yer verildiğini söylemeliyiz. Türk halk biliminin çeşitli gereçlerini derleme ve arşivleme işini düzenlemek amacıyla de 1966 yılı 16 Nisan'ında Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığı'na bağlı bir Türk Folklor Enstitüsü kurulmuştur. Maddi kültür verilerini bir araya getirmiş olan ve onlardan araştırıcıların yararlanmasını sağlayan tek uzmanlaşmış kurum, Ankara Etnografya Müzesi'dir. Kimi şehirlerdeki arkeoloji müzeleri, başlarındaki yöneticilerin kişilik çabaları ile Türk halk bilimi konularını ilgilendiren gereçleri, çadır, tarım gereçleri, giyim, kuşam, kapkacak ve benzeri bir araya getiren bölümler kurmayı deniyorlar. Örneğin Adana Müzesi'nde vaktiyle Ali Rıza Yalgın'ın emeğiyle gerçekleştirilmiş Türkmen Eşyaları bölümü, İstanbul'da Atatürk Bulvarı üzerindeki Belediye Müzesi'nde özellikle Karagöz ve Kukla gibi seyirlik halk oyunları, halk resimleri ve benzeri. Eski İstanbul halk sanatlarının çeşitli yönleri üzerinde incelemeler yapmak isteyenler yararlı gereçleri bulurlar. Türkiye dışında Türkçe öğretimi yapılan birkaç bilim kurulunda giderek Türk halk bilimi konuları üzerinde çalışmalarının bir bölümünde de olsa uzmanlaşma eğiliminde merkezler beliriyor. ABD'nin de Indiana Bloomington Üniversitesi, Fransa'da Paris Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü gibi. 1. Bölüm Aşık Edebiyatı. Soru 8. Aşık deyiminin özel anlamı nedir ve aşık nasıl bir sanatçıdır? Aşık kelimesinin genel anlamı yanında dilimizde özel bir anlamı var. Son yıllarda bu kelime yerine halk ozanı sözü kullanılır oldu. Daha önceleri de saz şairi, halk şairi deyimleri vardı. Bu kelime ile belirtilen sanatçılar öteden beri kendilerini aşık diye adlandırdıkları için biz bu deyimi kullanmayı yeğliyoruz. Kelimenin halk geleneğinde bir inanışla ilgisini de unutmamak gerekir. Aşıkın şairlik gücünü ve yetkisini düşünde kendisine pirinin sunduğu aşk badesini içmekle ve ideal sevgilinin hayalini görmekle kazandığına inanılır. Böyle bir olağanüstü olayla şairlik niteliğini kazanmış sanatçıları daha da kuşkusuz ayırt etmek isteyenler onları badeli aşık, hak aşığı sözleriyle nitelendirirler. Şairliği bir aşk tutkusu ile eşit görme inanışı Türk halk edebiyatına özgü değildir. Çok eski çağlardan başlayarak Arapların birçok büyük şairlerini gelenek büyük aşklara bağlar. Ünlü hikayenin kahramanı Mecnun gibi. Orta Çağ Batı ülkelerinde de trubadurlar Amour Courtois, yüksek soydan bir kadına olan tutkuyu şiirlerine konu etmekle tanımlanırlar. Alman Orta Çağ'ında bu türlü şairlere verilen ad aşık kelimesinin tam karşılığı olan Minzange, aşk türküsü söyleyen sanatçıdır. Aşık Türk halk edebiyatında aşağı yukarı 16. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. İleride göreceğimiz gibi bir yönüyle eski destan, epop geleneğini sürdüren ama başka bir yönüyle adının da belirttiği gibi sevda şiirleri, lirik türden şiirler söylemekle görevlenmiş bir sanatçıdır. Onun yaratıcılığı irtical iledir. Şiiri yazmaz söyler. Onda şiir müzikten ayrılmaz. Demek ki sadece söylemez, çalar ve çağırır. Aşıklar düz konuşma biçiminde söylemekle şiir söylemeyi, dilden söylemek ve terden söylemek deyimleriyle ayırırlar. Bununla aşıkın şiirini söylerken, sözlere eşlik eden müzik aracının, sazın aşıkın şiirinden ayrılmaz bir öğe olduğu anlatılmak istenir. Demek ki aşık şiiri sözlü gelenekte oluşan ve gelişen bir sanattır. Müzikten ayrı düşünülemeyeceği ileride inceleyeceğimiz halk hikayeciliğinde bir keteye kadar seyirlik dramatik öğeleri olan katışık bir anlatı sanatını da kapsar. Soru 9. Aşık edebiyatı ile zümre tarikat edebiyatının ilişkileri nasıldır? Parmak basılması gereken ikinci bir noktada aşık şiiriyle din ve tarikat konularını işlemiş bir bölük halk şairlerinin ilişkisi sorunudur. 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki dönemde halk şiirini yalnız bu ikinci bölük sanatçılar temsil ediyorlar. Daha doğrusu yaratmalarının bütünüyle din ve tarikat dışı halk şiirinin temsilcisi diye nitelendireceğimiz sanatçılardan bize kadar bir şey ulaşmamıştır. Ama örneğin bu dönemin iki büyük şairini Yunus ve Kaygısız'ı alalım. Onların yaratmalarında yalnız din ve tarikat konularıyla sınırlanmış olmadıklarını da unutmamak gerekir. Bu dönem şairleri öte yandan da hiç şüphesiz daha sonraki aşık şiirini etkilemişlerdir. Aşık şiirinin nazım ölçüleri ve biçimleri daha önceki dönemdeki ölçü ve biçimlerin gelişmesi olduğu gibi dil, konu, üslup, şiir imgeleri ve benzerinde de aynı geleneğin sürdürülmüş ve geliştirilmiş olduğu bir gerçektir. 16. yüzyıldan sonra din dışı ve tarikat dışı bir halk şiiri akımı güç kazanıyor. Yüzyıllar ilerledikçe bu akımın temsilcisi olan adların sayısı da artıyor. Daha önceki dönemde rastlamadığımız biçim ve tür çeşitlenmeleri aşk şiiri dediğimiz şiir okulunu meydana getiriyor.